Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 54. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine Made in Turkey ile ortak bir bölüm yaptık. Made in Turkey'nin de 45. bölümüydü bu. Levent'le birlikte Picus Security CEO'su Hamdi Alper Memiş'i konuk aldık. Alper ile Picus Security'nin hikayesini, yurt dışına nasıl açıldığını, yurt dışına nasıl müşteriler bulduğunu, korona sürecinde nasıl bir strateji izlediklerini, nasıl bir çalışma düzenine geçip mevcut müşterilerini ellerinde tutma adına nasıl çalışmalar yaptıklarını konuştuk. Siber güvenlik alanına ilginiz olmasa bile özellikle bölümün sonundaki Alper'in girişimcileri olan önerilerini dinlemenizi tavsiye ederim. Keyifli dinlemeler.
Bugün Çağrı ile birlikteyiz yine beraber ve karşımızda Picus Security'nin kurucu ortaklarından Alper Memiş var. Alper hoş geldin.
Hoş bulduk Levent. Teşekkürler. Herkese de merhabalar.
Merhaba, hoş geldin Alper.
Sağ ol Çağrı. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.
Alper, bugün Picus Security'yi tabii ki konuşacağız ama öncesinde seni tanıyabilir miyiz? Alper Memiş kimdir?
En zor soru. Ben 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra da Hazine Müsteşarlığı'nda çalışmaya başladım. Yaklaşık 11 yıl Hazine Müsteşarlığı'nda çalıştım, Kamu Finansmanı Genel Müdürü'nde. Sonra özel sektöre geçmek istedim ve özel sektörde bir holdingin kurumsal hazine direktörlüğünü yaptım. Sonrasında da aslında Picus hikayem başladı. Hani bu anlamda şeyi söyleyebilirim. Benim asıl hani background'ım özünde teknoloji değil. Hani ben hep finans alanında çalıştım. Hem kamuda çalıştığımda hem özel sektörde çalıştığımda. Ama daha sonra işte hani teknoloji ve startup kariyerim başlamış oldu. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Kişisel de bir şeyler söylemiş olayım.
Merhaba.
Onun dışında... Merhaba, kızım geldi.
Hoş geldin.
Kızım geldi. Evden çalıştığımız bugünlerde arada bu tür reklamlar da alıyoruz. İki çocuk babasıyım. Tam timely oldu. Ayarlasak böyle olmazdı. İyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Bunu da söyleyeyim. Kendimle ilgili yanarak bunları söyleyebilirim. 2008-2010 yılları arasında da 2 sene Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldım. Orada bir işletme masterı yaptım. Hani genel olarak Alper Memiş'i böyle tanımlayabiliriz.
Çok iyi. Peki aslında şu an çalışma Picus Security'nin alanı siber güvenlik ve daha önceki deneyimlerin arasında çok siber güvenlik bir girişimi yok veya siber güvenlik firmalarında bir çalışmışlığın yok. Orada nasıl oldu da bir siber güvenlik firmasının kurucu ortaklarından biri oldun? Şu anki diğer kurucu ortakla nasıl tanıştınız? Anladığım kadarıyla siz daha çok IT tarafında değil de iş geliştirme tarafındasınız. Hı-hı. Oradaki hikayeyi de alabilir miyiz, dinleyebilir miyiz?
Aynen. Aslında tabii benim bir siber güvenlik şirketinde kurucu ortak olmam bu anlamda ilginç. Ama hani buna biraz daha giriyor oluruz. Dediğim gibi ben finans kökenliyim. Yıllarca finans yaptım, iş geliştirme yaptım. Hani Picus hikayesinin başlaması da şöyle oldu. Biz Volkan'la, bizim hani kurucu ortaklarımızdan bir tanesi, ODTÜ'de aynı bölümde okuduk matematikte. Hani zaten çok yakın arkadaşız. Ben 2010'da sürekli görüşüyoruz. Ben 2010'da işte Amerika'dan döndüğüm zaman hep kafamda şey vardı. Ya ben artık hani kurumsal hayattan biraz daha böyle işte girişimcilik tarafına gir. Ben memur çocuğu olmama rağmen hep böyle bir şeyler yapmak vardı kafamda. Hatta ilk başta da maalesef şeydi, sonradan o düşünce yerini daha güzel şeylere dönüştürdü ama abi sistemden çıkmak lazım ya. 40-50'ye kadar çalışıp güzel bir fikir bulmak gibi. O zamanlar biraz daha çocukluğun etkisiyle işte böyle 25-30'lu yaşlarda böyle fikirler vardı. Ama Amerika'dan döndükten sonra hani girişimcilik tarafında bir şeyler yapabilir miyim diye daha çok baktığım bir dönemdi. Hatta o dönemde şey, işte böyle kendi tişörtünü kendin tasarlamaktan e-commerce alanına kadar böyle benim kafamda farklı fikirler vardı. Volkan'la da sürekli konuşuyoruz. Abi benim böyle fikirlerim var falan diye. Volkan da şeydir, çok seçicidir. Yok abi, yok falan. Bence bu olmaz falan dediği bir dönemdi. Volkan da biz mezun olduktan sonra o zaten siber güvenlikte başladı. Direkt Türkiye'nin işte en büyük distribütörlerinde, entegratörlerinde çalışmaya başladı. Hiç unutmuyorum, böyle yağmurlu bir akşamdı. Bir gün geldi, abi dedi benim bir fikrim var ama bu sefer buldum diye anlatmaya başladı. İşte bu bizim Picus'u kurma hikayemiz. Aslında aynı zamanda onun doktora tezi. İşte sürekli müşterilerde karşılaştığı bir sorunu, abi biz bunu otomatize bir yazılım yapabiliriz, böyle bir fikrim var diye anlattım. Şimdi ben çok heyecanlıyım, girişimcilik yapmak istiyorum ama hiç anlamadım. Yani abi birkaç kez daha anlatır mısın dedim. Anlatıyor ama açıkçası hiçbir şey ifade etmiyor. Ama şey, hani Volkan benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ondaki o heyecanı görünce abi tamam dedim ya. Yani sen o kadar bu işe inanıyorsun ve istekli gözüküyorsun ki. Ben dedim hani başka bir şey, yani bu fikri anlamadan hani bu işe girebiliriz gibi düşündüm. O dönem Süleyman'la Volkan da biz dört kurucu ortağız. Süleyman'la Volkan da zaten birlikte çalışıyorlardı. Süleyman akademisyen ama aynı zamanda danışmanlık hizmeti veriyordu. Yine o çok iyi bir siber güvenlikçi. Türkiye'nin en iyi beyaz şapkalı siber güvenlik uzmanlarından bir tanesi. Aycan'la tanıştık yine o dönemde. Aycan da çok iyi bir mühendis. Hani biz böyle aslında kafamızda puzzle'ın parçalarını bir sistematiğe dayanmadan kurmuş olduk. İşte bir tane iş geliştirme finans alanında benim alanda tecrübem var. Volkan siber güvenliğin daha iş geliştirme tarafına oldukça hakim. Süleyman biraz siber güvenliğin mutfak tarafına hakim. Aycan da engineering komponenta hakim olunca biz öyle bir araya gelmiş olduk. Yani Picus hikayesine benim girmem, kafamda hep bir şeyler yapmak vardı ama bu kadar katma değerli bir şeye girmem arkadaş sayesinde oldu. Ailelerimizin tavsiyesini dinlemek lazım. İyi arkadaş bazen insanı böyle çok güzel maceralara açılmasını sağlayabiliyor diye bu soruyu cevaplayabilirim.
Bence de bayağı arkadaşlıklar önemli. Hatta Nevzat Aydın'ın bir son konuşmasında Boğaziçi'nde yaptığı, o da şeyi anlatıyordu. Boğaziçi'nden edindiğim arkadaşlıklar sayesinde yemek sepetini kurdum. Sizin de aslında önceden edindiğiniz arkadaşlıklar sayesinde Picus Security kurulmuş. Onlar çok değerli oluyor. İlerleyen dönemlerde değeri bence daha da anlaşılıyor. Şeyi soracağım, ismin neden Picus? Onun bir hikayesi var mı?
Ya var, aslında çok iyi fit etti ama orada böyle jackpot gibi bir şey çektik. Yani istesek de bu kadar oturtamazdık. Şimdi isim düşünüyoruz biz. Çünkü firmayı kuracağız. Ondan sonra ama böyle şey, hani her işimiz acil. Plastik işte böyle daha önceden ciddi bir organizasyon planlama yok. Abi bir isim bulmamız lazım diye başladık. Ondan sonra dedik ki Volkan'ın şöyle bir şeyi vardı. Abi bir kuş ismi bulalım falan. Abi neden bir kuş ismi bulalım? Bilmem, Latince bir kuş ismi bulalım. Bence güzel olabilir gibi başladığımız bir düşünce oldu. Bir gece bakıyoruz böyle gerçekten Latince kuş isimlerine bakıyoruz falan. Sonra zaten böyle ağaç kakan falan konuşulmuştu ama ağaç kakanın Latincesinin biz Picus olduğunu hani o dönemde bilmiyoruz. Bakarken Picus'u gördük. Bir anda böyle aynı anda birbirimize baktığımız bir dönem oldu. Hani bizi gerçekten çok etkiledi. Şöyle ki Picus ağaç kakan demek ama aslında ağaç kakanlar hani o gagalarıyla ağaçları gagalarken aslında zararlı solucanları ve benzerini temizleyip ağacın daha sağlıklı kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Aslında bizim ürün mantığımızda da biz ne yapıyoruz? Kurumların mevcut güvenlik sistemlerinin ne kadar sağlıklı olduğunu analiz etmek için aslında bir atak simülasyonu yapıp aslında bir saldırgan gibi davranıyoruz. Ama bu saldırgan gibi davranırken aslında kurumlara değer katmaya çalışıyoruz. Hani bu anlamda Picus da, yani ağaç kakanın ağaçla ilişkisi, bizim yapmak istediğimiz, kurmak istediğimiz teknolojinin müşterilerle, kullanıcılarla ilişkisiyle anlamında çok iyi bir match oldu. O anlamda hani Picus'u böyle biz gördüğümüz an ve aşık olduk diyebilirim. Hani çok da güzel bir logo yaptırmıştık o zaman. Bir ağaç kakan, sonradan logomuzu değiştirdik daha teki gözüksün diye. Hani orada bir ağaç kakan işte gagasıyla işte ağaca doğru bir hareket yapıyor. Hatta çok uzun süre ya siz böyle ne yapıyorsunuz, kurum sistemlerini gagalıyor musunuz gibi konularda konuşulmuş oldu. Bir anlamda evet. Bir anlamda atak hacker perspektifinden kurumlara katma değer sağlamak için böyle bir framework'ümüz olduğu için bence çok güzel bir isim oldu. Biraz şans açıkçası, kısmet. Hani ama güzel oturduğunu düşünüyoruz. İçimize çok sinen bir isim oldu.
Şu an aslında internet sitenize baktığımızda Türkiye'nin en büyük bankalarıyla ve yurt dışında da çok büyük kurumsal firmalarla çalıştığınızı görüyoruz. Burada tahminimce arka tarafta sizin elde ettiğiniz çok güzel deneyimler vardır. Burada bir siber güvenlik firması ve bu ataklara karşı aldığınız önlemler olarak bizimle paylaşmak isteyebileceğin böyle karşı tarafla böyle özel olmayan, gizli olmayan ve Picus Security'nin sunduğu çözümler sayesinde bankaya sağladığı fayda şeklinde bir atak veya bir şey var mı? Böyle büyük ataklardan örnek verebilir miyiz mesela şu an?
Tabii veririm. Yani genel olarak zaten bizim en temelde yapmaya çalıştığımız şey hani siber güvenliğe proaktif bir yaklaşım sağlamak. Yani hani ataklar oluşmadan bu atakların aslında testlerini, simülasyonlarını yapıp bunları hazır olmayı sağlamaya çalışıyoruz. Hani bu anlamda belki şeyi de örnek verebilirim. Sonra söyleyeceğim şeyleri de daha iyi bence kafada canlanacaktır. Biz aslında mesela bir silahlı kuvvetler şeyi düşünün. Hani çok iyi teknolojileriniz olabilir, çok iyi bir personeliniz olabilir ama en iyi, en başarılı ordulara baktığınız zaman en iyi tatbikatları yapan ordular olduğunu görürsünüz. Yani özellikle işte combat practice denilen şey silahlı kuvvetler jargonunda oldukça önemlidir. Biz de aslında kurumların bu tatbikatları sürekli yapıp proaktif bir şekilde ataklara hazır olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada hani müşterilerimizden de böyle feedback aldığımız çok iyi case'ler oluyor ama bir tane örnek vermek gerekirse 2018 yılında bir Kuzey Koreli biz ona Advanced Persistent Threat grubu diyoruz. Hani sürekli işte bu politik amaçlı olabilir, başka amaçlı olabilir. Kurumlarda bir takım zafiyetlerden yararlanmaya çalışan siber saldırı grupları var. Bir Kuzey Koreli saldırı grubu vardı. Bunun Hidden Cobra diye bir Kuzey Koreli saldırı grubu. Bunun 2018'in ortasında aslında Türkiye'deki bankalara ve Orta Doğu'daki bankalara yönelik bir siber saldırısının olduğu ortaya çıktı. Mesela biz o dönemde hemen müşterilerimiz bizi aradı. Ya böyle bir grup var Hidden Cobra. Hani biz de baktık mesela oradaki aslında mevcut zafiyet yaratabilecek atakların, tehditlerin, zafiyetleri sömürebilecek tehditlerin aslında biz kendi veri tabanımıza yaklaşık 6 ay önce eklediğimizi gördük. Yani o ataklar daha böyle çok yüzeye çıkmadan biz onları wild'da bulmuşuz. Kendi tehdit tabanımıza eklemişiz ve bizimle aslında çalışan kurumların hepsi kendilerini anında buna karşı test etmiş oldular ve buna ilişkin önlemleri alabilmiş oldular. Hani bu 3 tane banka bizi aradı bu dönemde. Hani biz bunu yapabiliyor muyuz dedi. Evet dedik, halihazırda var zaten. Lütfen bir bakın. Hani baktıkları zaman zaten kendi koruma seviyelerini görmüş oldular. O dönemde de bayağı ses getiren bir APT saldırısıydı bu. Hatta işte bu Hidden Cobra ismi de McAfee tarafından verilen bir ismi. Böyle örneklerimiz mevcut. Hani bu anlamda böyle biraz proaktif bir bakış açısıyla, bir tatbikat bakış açısıyla bir şeyleri önceden engelleyebildiğimiz çok durum oldu. Ama hani bu daha rahat paylaşabileceğim bir durum. Çünkü basına da yansıdığı için, hani Türk finansal sistemine yönelik bir saldırı olduğu için bu örneği verebilirim.
Anladım. Bence gayet güzel oldu.
Aynen, ben de hatırladım. Zaten o dönemlerde birlikte çalışıyorduk. Blog yazısı da yazmıştık. Zaten çoğunlukla amaç şey oluyordu, yani bu bir sürü atak işte ekleniyor database'e, threat database'ine ve hani bazısı belki çok yayılmayabiliyor ama bazıları böyle tüm dünyada yayılıyor, popülerleşiyor. Önemli olan zaten o yayılmadan önce, hani işte bizim Türkçe'de şey lafı vardır ya, yılanı başından ezmek. Hani aslında Picus onun yapılmasına kolaylık sağlıyor gibi ben hep düşünüyordum çalışırken. Alper'in şimdi anlattığı şeyleri düşünüyorum. Mesela Picus'u ben de ilk girdiğimde hakikaten anlamakta başta biraz zorlanmıştım. Ama zaman içinde hani insanın kafasına daha iyi oturuyor. Hatta finansla bile aslında bir şeyi var, yakınlığı var bence. Hani finans da senin bir assetlerini hani korumak, mesela bir CFO'nun amacı biraz odur. Hani senin finansal varlıklarını korumak ve yönetmek. Aslında siber güvenliğin başındaki insanda senin dijital ve bilgi information aslında varlıklarını korumakla yükümlü. Hani bu da hani yeni bir asset türü aslında. Hani öyle düşününce finansla da yakın olduğunu insan biraz hissediyor. O açıdan bana mesela şey gelmişti ya, bir güzel bir öğrenim olmuştu. Evet. O geldi aklıma. Alper, peki şimdi bankalar daha özellikle finans sektöründe hani Picus'un Türkiye'de bayağı hani birçok bankayla çalıştığını konuştuk. Sonrasında hani yurt dışına açılma nasıl oldu? Çünkü hani farklı farklı ülkelerde, farklı farklı bölgelerde Picus'un şu an müşterileri var, aktiviteleri var. Hani ilk müşteriler nasıl bulunmuştu? Orada nasıl bir strateji izlediniz?
Hı hı. Çok güzel soru, teşekkürler. Yani biz 2010 aslında böyle biraz fazlanarak Picus'un hikayesi ilerledi. Biz işte 2013'te Command Line'dan çalışan bir ürün yaptık. 2014'te bunu ilk Ankara firmasıyız. kamu sektöründe denedik. Sağ olsunlar hani insanlar denediler, bize çok ciddi geri bildirimler verdiler. 14-15'te Ankara'da yaygınlaştık. 16-17 bizim hani ya evet gerçek testimiz o zaman yurt dışı değildi. Bizim gerçek testimiz biz bir Ankara firması olarak İstanbul'da başarılı olabilir miyizdi? İstanbul bize tabii Ankaralılar olarak diyeyim veya Ankara'da yaşayan insanlar olarak biraz daha çılgın bir dünya geliyor. O dönemde de işte tabii ki bankalarla konuşmaya başladık. Biz 2017 yılına geldiğimiz zaman aslında Türkiye'deki bankaların, önemli bankaların birçoğuyla çalışmaya başlamıştık. Bu özellikle bizim açımızdan ciddi bir moral şey oldu. Çünkü biz şunu her zaman biliyorduk ve görüyorduk. Ben bir de finans kökenli olmamın etkisiyle zaten mesela Türk bankacılık sisteminin belli altyapı, işte varlık yönetimi anlamında zaten ne kadar güçlü olduğunu hani biliyordum. İlk elden test etmiştim. Aynı zamanda siber güvenlikte de Türk bankalarının ne kadar sofistik olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'de şöyle bir şey olmuyor. Hani belki yurt dışındaki insanlar öyle düşünebiliyorlar ama ya sen Türk firmasısın diye bir özel sektör kuruluşu seni değerlendirmiyor. Gerçekten tabii ki Türk firması olması belli açılardan bir avantaj. Ama nasıl bir katma değer sağlıyorsun noktası çok daha önemli oluyor. Ve biz 2017'de yani Türkiye'deki pek çok bankayla çalışınca evet dedik. Hani biz gerçekten product market fit'i özel sektörde de işte bankacılık, telekom gibi, enerji gibi vertical'larda, dikeylerde de güçlü bir ürüne sahibiz. Türkiye'de bu kadar sofistike, yani Avrupa, sadece Avrupa'da değil dünyayla karşılaştığında bu kadar sofistike bir siber güvenlik altyapısına sahip Türk bankalarıyla çalışabiliyorsak neden hani yurt dışında bir şeyler yapamayalım düşüncesinin bizde daha yoğun olarak belirlendiği bir aşamaydı o aşama. Biz ne yaptık o dönemde? İşte çeşitli iş siber güvenlikte yani distribütör, partner dediğimiz aslında bir takım iş birlikteliği yaptığınız ve çeşitli kurumlara farklı siber güvenlik çözümlerini bir arada kullandıran şeyler oluyor. İş birlikteliği yapabileceğiniz partnerler oluyor. O noktada da Avrupa'nın aslında en önemli oyuncularından biriyle tanıştık. Ve onlara hani teknolojimizi anlattık. Onlar da zaten yeni fark yaratabilecek teknolojilere bakıyorlardı. Ve o dönemde biz İtalya ve İspanya aslında biraz da Güney Avrupa ağırlıklı. Zaten bankacılıkta çok güçlüyüz. Bizdeki Türkiye'deki bazı bankaların aslında bu ana merkezlerin, headquarter'ların İtalya, İspanya merkezli bankalar olduğu bir dönemde. Hala da öyle aslında. Biz buradaki başarımızı burada replik edebilir miyiz? İş ortağımız da Güney Avrupa'da oldukça başarılıydı. İlk olarak işte bu İtalya'da, İspanya'da hani seçtiğimiz bir takım işte name account diyoruz biz onları. Hani banka tarafında, telco tarafında büyük account'larla çalışabilir miyiz diye onlarla hani görüşmelere başladık. Ama ilk başlangıç noktamız evet hangi ülke, neden bu ülke? Çünkü banka, evet burada bu bankaların replikaları var, headquarter'ları var. Burası bankacılık sistemi güçlü bir şey. Bizim iş ortağımız kim? Bu iş ortağımız buraya ulaşabilir mi? Burada arada bir fit var mı diye bakıp öyle başladığımız bir dönem oldu. Aynı zamanda o dönemde biz yurt dışında birkaç hiring yaptık. Hani daha önce işte çok büyük güvenlik üreticilerinde hani satış pazarlama faaliyetleri yürütmüş bazı arkadaşları da ekibimize kattık. Ve onlarla birlikte işte 2017'nin sonunda hani 2018'in başında bu yurt dışı açılımımız gerçek anlamda başlamış oldu.
Evet, teşekkürler. Yani kurumsal satış olunca zaten illaki bir orada bir şekilde bulunmak gerekiyor. Yani ya işte partnerler olacak ya hakikaten orada bir temsilcisi olacak şirketin. Ve yani hem kurumsal hem de siber güvenlik hani çok böyle kritik bir yer olduğu için şirketler çok hassas davranıyor.
Doğru.
Orada hakikaten bu işte şeyler, satış döngüleri, sales cycle'lar çok uzun sürebiliyordu. Orada hakikaten böyle sabır ve sebat gerektiren bir süreç olduğunu hatırlıyorum ben de. Evet. Peki hani şey bu partnerlikler dışında dijital ya da işte offline kanallardan hani müşterilere nasıl ulaşıyor Picus? Hani orada nasıl yola çıktı ve şu an hani nasıl bir yol izliyor?
Yani 2017-18'de hani buna ilk başladığımızda tamamen aslında çok old school bir yaklaşımla bulunduk. Hani biz bir enterprise software şirketiyiz. Bu arada çok da bilmiyoruz. Yani hani yurt dışında müşteriye nasıl ulaşılır böyle hani bu işleri çok deneyimlemiş insanlar da değiliz hiçbirimiz. Hani iş geliştirme ve benzeri ben yapmıştım ama tabii bu senin söylediğin gibi çok farklı cycle'lar, çok farklı fazlar. Şimdi bizim en büyük amacımız şeydi, hani önce biz bu teknolojinin yurt dışındaki çok büyük kurumlarda da çalışabileceğini ispat edelim ve buradaki referral story'lerinden yani elde ettiğimiz müşterilerinden diğer müşteri gruplarına ulaşalım gibi bir düşüncemiz vardı. O yüzden böyle ilk müşterileri elde etmek bayağı old school yaptığımız işte orada kendi zaten çalışanlarımız olmaya başladı. Onlar işte sürekli ziyaretler yapıyorlar. İşte partnerlerden faydalanıyoruz. Ama günün sonunda teknoloji satıyor. Hani teknolojiyi uzun uzun anlattık, ziyaretler yaptık falan. Fakat şimdi hani olaya nasıl bakıyoruz dersen, şimdi artık biraz yurt dışında scale etme noktasına geldiğimiz için birden fazla kanalı kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi en çok önem verdiğimiz kanallardan biri, tabii hani bu Covid dönemi falan da aslında bunu belli açılardan destekliyor. Hani biz bir dijital marketing ekibi kurduk zaten. Yani dijital marketing'e bayağı önem veriyoruz. İşte bir takım tool'larla web sitemiz üzerinden entegrasyon sağlayıp hani kaliteli dijital içerik üretme noktasında ciddi çabalarımız var. Burada da İngiltere'de bir danışmanlık firmasından da destek aldık açıkçası. O da bizim açımızdan çok faydalı oldu. Bir aslında dijital offline, dijital ürettiğimiz bir kanal var. Bir zaten offline dediğimiz bizim çok fazla işte bu pazarlama etkinliklerinde, geleneksel pazarlama etkinliklerinde ürettiğimiz bir model var. Bir diğer faydalandığımız model, biz customer referral şeyini çok kullanmaya çalışıyoruz. Ve hani bundan faydalanmaya çalışıyoruz. Bir diğeri de işte bu named account dediğimiz, yani biz bir ülkeyi land ediyorsak hangi accountlarla çalışmak istediğimizi önceden belirliyoruz. Yani bunun dışında kimseyle çalışmıyoruz diye bir şey yok ama diyoruz ki biz şu dikeyde, örnek veriyorum bankacılıkta, ilk başta ilk top 10 bankayı hedeflemeyeceğiz. 11 ile 50 arasındaki işte regional bankaları hedefleyeceğiz. Bunlara evet hangi iş ortakları bunlarla çalışıyor? Bunlar hangi kanallar üzerinden daha çok bunun satışları gerçekleşiyor? Buna ilişkin aslında account based marketing dediğimiz, yani bu accountları uygun bir pazarlama stratejisini de kullanıyoruz. Şimdi aslında 3-4 tane şey saydım. Hani event kullanıyoruz, dijital gidiyoruz, AVM dediğimiz account based marketing yapıyoruz. Bir diğer şey de işte çok geleneksel yollarda partner, iş ortaklığı vesaire gibi onların üzerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu hangisini nasıl yapıyoruz noktasında biraz ülkenin dinamiklerine bakıyoruz. Ve burada bir yazılı kuralımız yok. Ama şu kural haline geliyor. Biz bu sene bunu bu sofistikasyonda yapmaya başladık bu arada. Hani hala çok bizim için öğrenip değiştirdiğimiz çok fazla şey var. Aslında her ülke için öncelikle bir strateji kurguluyoruz. Bu stratejiyi kurgularken de ilgili ülkenin satış direktörüyle bizim orada Sales Development Representative dediğimiz, aslında bu stratejinin oluşturulmasında özellikle dijital kanalları kullanarak oraya erişim noktasında kullanacağımız arkadaşlarla diyoruz ki ya siz bize bir strateji oluşturun. Biz bu ülkede işte ne yapabiliriz diye. O strateji aslında bizim bu biraz önce saydığım parçaları ne ağırlıkta kullanacağımızı belirliyor. Ama orada çok esneyiz. Çünkü özellikle dijital tarafları dijital kanalları kullanmaya başlayınca yani çok hızlı bir şekilde hangi kampanyanın çalışıp çalışmadığını sonuçlarını görüp ona ilişkin değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela biz hali hazırda daha merkezi Avrupa'da, işte Almanya merkezli bölgede biraz daha böyle belirli accountları hedefleyip onlara uygun bir pazarlama stratejisi yapıyoruz. Yani böyle 20 account, 30 account belirleyip biz bunlara gitmeye çalışıyoruz. Bunlar için içerik üretelim, bunlar için işte white paper yazalım, bunu onlarla paylaşalım diyoruz. Ama mesela İngiltere'de, oraya da işte Northern Europe diye ayırdığımız bölgede dijitalle account based marketing'i biraz daha dengeli yapmaya çalışıyoruz. Hani bu biraz böyle ülke dinamiklerine falan ciddi şekilde bakıyoruz. Sen de söyledin. Ne olursa olsun biz hani enterprise software companies. Hani dijital komponent her zaman için çok önemli. Ama hani insanın olduğu, lokal faktörlerin, yerel faktörlerin çok önemli olduğu bir satış cycle'ımız olduğu için orada da ciddi feedback alıyoruz yani kurumsal satış müdürlerimizden, direktörlerimizden.
Anladım, süper. Peki özellikle hani ağırlıklı kullandığınız platformlar hangisi oluyor dijitalde? LinkedIn, işte Google AdWords ya da işte Facebook falan, hani bunlardan hangileri daha ağırlıklı?
Ya biz LinkedIn sıkça kullanıyoruz. Hani Sales Navigator kullanıyoruz. Hani HubSpot tarafı entegrasyon anlamında daha çok kullandığımız tool. Bir de biz ilk defa bu sene bir şey denedik. Bir Business Intelligence Solution'dan hani bir veri tarafını çözmek için, hani ismini söylemeyeyim, yerleri daha çok bilinen şey. Oradan da hani bir üyelik gibi bir şey aldık. Aslında ama daha çok hani özellikle altyapı anlamında kullandığımız tool'lar hani LinkedIn ve HubSpot, ama farklı business intelligence solution'larına da bakıyoruz açıkçası daha iyi nasıl yapabiliriz diye.
Yani her ülke için aslında global ürünleri kullansam bile işte bir lokalleştirmek gerekiyor stratejiyi. Orada da her bölgede zaten orada konuşlanmış insanlar var. Onların yönlendirmesiyle aslında bu dijital pazarlama stratejisi oluşuyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Peki Mesela Endeavor Türkiye gibi ya da işte böyle yatırımcılar, yatırım grupları, network. Hani bunların katkıları oluyor mu, bunların referral'larının? Ve benzer şekilde mesela Gartner'da Cool Vendor olmuştu, Picos Security. Hani bunun gibi şeyler hani PR kısmında özellikle katkısı oluyordur tahminimce. Hani orada PR tarafında, halkla ilişkiler tarafında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Ya şöyle, özellikle mesela şeyin biz çok faydasını gördük. Gartner'ın bizi Cool Vendor seçmesinin çok faydasını gördük. Çünkü ne olursa olsun hani siber güvenlik hani geleneksel olarak Amerikalı ve İsrailli firmalar tarafından domine edilen bir pazar. Hani biz çoğu zaman işte biz Türk firmasıyız diye, Ar-Ge'miz Türkiye'de, biz Türk firmasıyız falan dediğimiz zaman garip geliyor insanlar. Hani maalesef böyle, hani Türkiye her ne kadar mühendislik havuzu olarak çok yetenekli bir mühendislik havuzuna sahip oluyor olsa da hani siber güvenlik çok fazla Türk startup'ının görüldüğü bir yer değil. Veya işte çok başarılı örnekler var. Mesela NetSparker inanılmaz başarılı bir örnek. Ama NetSparker hani İngiliz firması olarak da biliniyor bazen pazarda. Veya bu örnekler çok fazla değil. Hani bizim de çok örnek aldığımız, çok beğendiğimiz bir firma. O yüzden hani Gartner'ın bizi Cool Vendor seçmesinin en büyük faydası şu oldu. İlk defa bir Türk siber güvenlik firması Gartner, hani birçok açıdan buradaki thought leader, bizi Cool Vendor olarak seçmesi aslında bizim uluslararası alanda evet ya bu adamlar gerçekten kaliteli bir iş yapıyorların recognize edildiği bir nokta oldu. O yüzden bizim açımızdan önemliydi. Şimdi tabii ki bazı çok sofistike müşteriler sadece Gartner birini Cool Vendor seçti diye o ürünü almıyorlar, ama en azından kafalarında bir yani kutunun tiklenmesi gibi bir şey oldu. Evet ya bu adamların hani kaliteli bir iş yaptı. Evet, referansları var. Yurt dışında işte çok büyük firmalarla çalışıyorlar. Ama hani bazen o müşterilerin isimlerini de paylaşamıyorsunuz. Müşteri gizliliğinden dolayı hani bahsediyorsunuz işte burada müşterilerim var. Ama en önemli şey hani bağımsız bir kuruluşun hani bunu bir anlamda certify etmiş olması bizim için önemliydi. Endeavor'dan daha çok şey desteği aldık. Hani çok memnunuz Endeavor'la çalışmaktan. Hani Endeavor firması olmaktan. Orada da daha çok böyle mentorship anlamında ciddi destek alıyoruz. Hani mesela özellikle bu korona döneminde de çok ciddi reaksiyon verdiler. Hani hem buradaki İstanbul ofisi hem işte global taraftaki ofisler. Hani bizim gibi benzer sorunlar yaşayan firmaları bir anda bir araya getirdiler. İşte çok fazla mentordan farklı alanlarda fikir almamızı sağladılar. Orada da şeyden çok faydalandık. Günün sonunda biz hani first time founders dördümüzde. Hani bu işi defalarca yapmadık. Bir de memur çocuğu girişimciyiz biz. Hani yani bu hem iyi hem kötü. Belli açılardan çok muhafazakarız. Belli açılardan belki o muhafazakar olmamız işe yarıyor. Ama hani bu işi daha önce yapmış insanlardan bunu dinlemek özellikle kriz zamanlarında veya çok büyük değişimler yapacağınız zaman da önemli oluyor. İşte uluslararası ve expansion yapacaksınız. Mesela ben bu konularda memur çocuğu olmama rağmen hep çok şeydim. Abi aynı anda her yere girmeliyiz. Amerika'ya da denemeliyiz. Hani mesela yatırımcılar da böyle konuştuğun uzmanlar da hani yavaş yavaş arkadaşlar bakın her ülke çok farklı falan. Yani evet elbette biliyorsun ama hani onu başka birinden duymak, o deneyimleri paylaşmak, özellikle olumsuz deneyimleri duyuyor olmak sana aslında normal yapmayacağın frenleri yaptırtabiliyor. Veya olumlu deneyimleri duymak daha hızlanmanı sağlıyor. Hani bu anlamda ciddi destek aldığımızı söyleyebilirim.
Çok teşekkürler. Koronadan bahsettik. Şimdi korona sürecinde herkes şu an yani mümkün mertebe evlerinde. Zaten siz de sekreter olarak evden çalışıyorsunuz. Peki yani sizin normalde satış süreçleri hep böyle bir yüz yüze şeyi oluyor. Yani illaki bir ziyaret falan, işte bir sunum, işte bir ya da birçok eventler oluyordu. Hani konferanslar, sürekli bir şeyler oluyordu. Offline eventler çok fazla olduğu bir sektör aslında. Ama şu an tabii herkes evlerinde, karantinada, kimse yurt dışına gidemiyor. Öyle bir yani kısıtlı bir süreçteyiz. Hani burada sizin satış süreçleri ve genel olarak hani siber güvenlik pazarı nasıl etkilendi? Siz hani kendinizi nasıl pozisyonladınız bu süreçte?
Yani şimdi siber güvenlik aslında birçok sektöre göre yine etkilenecek tabii ki, ama birçok sektöre göre daha az etkileneceğini düşünüyoruz. Yani çünkü günün sonunda siber güvenlik belli açılardan defensif bir sektör. Hani bu tür bir dönemde özellikle atak yüzeyi dediğimiz, işte baktığımız zaman kurumlar işte laptop yatırımı yapıyorlar. İnsanlar evden çalışmaya başlıyor ve bu evden çalışma framework'ü bugünden yarına da bitmeyecek. Hani belki insanlar artık iş gücünü belirli kapsamlarda yeniden değerlendirecekler. Aslında baktığımız zaman da hani hastanelerin hacklendiği dönemler görüyoruz. Yani ben o kadar üzülüyorum ki
hani hastanelerin, hastane veri sistemlerini kitleyen hackerlar var. Yani gerçekten bu işin öyle bir vicdani boyutu yok. Hani bu iş farklı açılardan, politik veya maddi sebeplerden dolayı hiç durmayan bir perspektif ve baktığımız zaman atak yüzeyi çok genişledi. O yüzden kurumlar aslında siber güvenliğe daha fazla yatırım yapmak zorundalar. Tabii ki işte burada remote siber güvenlik, remote workforce'u destekleyecek siber güvenlik yatırımları gibi şeyler önemli olacak. Ama ne olursa olsun hani kısa vade dediğimde 2 ay, 3 ay değil belki 1 yıl, 1,5 yıl pek çok kurumun normal ekonominin kendi gelişmelerinden kaynaklanan bir şekilde bütçe kısıtlarına gideceğini biliyoruz. Hani orta uzun vadede bu trend değişikliğinin siber güvenlik için olumlu olacağını ama kısa vadede bütçe kesintilerinin olmasını biz de bekliyoruz. Hı-hı. Şimdi burada şey çok önemli. Yani Picus açısından en önemli olumlu unsurlardan biri şu. Biz çok kolay kurulabilen bir ürüne sahibiz. Yani kolay kurulan, easy to deploy, yani time to value'su düşük bir ürünüz. Örneğin bazı ürünler var ki siber güvenlikte 6 aylık projelerle kuruluyorlar. Yani şimdi bu tür ürünlere göre daha az etkileneceğimizi düşünüyoruz. İkincisi, biz aslında kurumların mevcut bütçelerinin ve yatırımların optimize edilmesi üzerine bir tool'uz aslında. Hani yani önce elindeki yatırımları en etkin şekilde kullanıyor musun? Buraya ödediğin paranın karşılığını alıyor musun gibi bir bakış açımız olduğu için işte o tatbikat bakış açısıyla sürekli hazırlık şeyi sunduğumuz için aslında bu konjektürde bizim genel olarak orta vadede yine olumlu etkileneceğimizi düşünüyoruz. Çünkü kurumlar ister istemez bütçe kısıntılarına gittiği zaman buna biraz daha optimizasyon mantığıyla bakıyor olacaklar. Bu anlamda da Picus'un ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bununla birlikte hani bizim bu genel olarak insanların işte bir takım face-to-face meetinglerin ve benzerinin ertelenmesi, pazarlama etkinliklerinin eskisi kadar olmayacağı gibi unsurlar çerçevesinde kısa vadede tabii ki bizi de etkileyecektir. Biz bu anlamda ne yaptık? Yani bu zaten koronanın hani ilk başlangıç döneminde daha Türkiye'de şey olmadan biz zaten remote work'e geçmiştik. Ona uygun bir altyapımız vardı. Sen bilirsin bizim de bir dönemde de remote çalışılsın mı çalışılmasın mı tartışması vardı ama genel olarak aslında infrastructure çok hazırdı. Çok hızlı bir şekilde remote workforce'a geçtik. Ve onu yani birinci haftada run etmeye başladık. O anlamda aslında iş gücü efficiency anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aksine belki daha bile fazla çalıştık. Bu dönemde çok insanlar da şey hissediyorlar yani hani evet zor zamanlar herkes için, dünya için. Hani daha iyisini nasıl yapabilirim? O benim en çok mutlu olduğum o anlardan biriydi açıkçası. Herkes çok özverili çalıştı. İkincisi biz zaten dijital tarafta bu yapmak istediğimiz inisiyatiflerle aslında korona bir anlamda eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bunları hızlandırmış olduk. İşte zaten webinar hazırlıklarımız vardı bizim bu olaylardan bağımsız olarak. Çok hızlı bir şekilde bu fiziksel pazarlama etkinliklerini dijital pazarlama etkinliklerine çevirdik. Herhalde 8 tane falan webinar yaptık bir ayda farklı ülkelerde, farklı vertical'larda. Ve bunları aslında hani böyle korona perspektifinden de yapmadık. Daha çok işte zaten hani yapmak istediğimiz alanlar vardı. Orada biraz korona ile ilgili risklerle bağdaştırdığımız noktalar oldu. Genel olarak bunu aslında sağlamaya çalıştık. Bir müşterilerimiz de bu dönemde çok fazla önem verdik. Yani biz en önemli şey mevcut müşteriler. Yani yeni müşteriler, yeni potansiyeller elbette önemli. Ama biz kendi müşterilerimize şöyle yaklaştık açıkçası. Oldukça esnek yaklaştık. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı mantığıyla başladık. Hiç ticari şeyler konuşmadık açıkçası. Yani şeyde çok açıktık, hala da açığız. Hani bir takım esneklikler yaptık. İhtiyaçları varsa onlarla ilgilenmeye çalıştık. Bir de yine biraz şansımız belki. Biz bu sene başında bir müşteri memnuniyet ekibi kurduk. Ve bu müşteri memnuniyet ekibinden bize kota getirmesini beklemiyorduk. Yani bize satış getirin demedik. Bize upsell yapın demedik. Bize şunu söyledik. Yani biz mevcut müşterilerimizin bize verdiği bir para var. Bu paranın karşılığını sonuna kadar aldığını emin olalım. Picus'u doğru şekilde utilize ediyorlar mı? Bunu gerçekten kullanıyorlar mı? Buna emin olalım dedik. Zaten KAS müşteri memnuniyet ekibimiz çok fazla konuşuyordu müşterilerimizle. Bu süreçte de bu perspektifte hani biz size daha iyi nasıl yardımcı olabilir diye hani konuşmaya başladığı bir dönemdi. O anlamda da bizim açımızdan şanslı olduğumuz bir dönem oldu açıkçası. Böyle hazır bir ekibimizin oluyor olması, bunları konuşuyor olması. Bir diğer şey de hani bizim müşteri toplantılarına daha çok neden ihtiyaç duyuyoruz? İşte bu proof of concept demo çalışmalarını aslında bir takım bir kısmını müşteride gerçekleştiriyoruz. Bunu zaten belli ölçüde digitalize etmiş. Bu tarafa çok ağırlık verdik. Yani hiç müşteri ortamına fiziksel olarak gitmeden bir takım aktiviteleri özellikle değeri gösterme noktasını teknik olarak yapabilir miyiz? Oraya ağırlık vermiştik. Onu şimdi biraz daha hızlandırdık. Aslında birçok firmanın verdiğine benzer tepkiler verdik. Ama özellikle işte bu müşteri memnuniyet ekibi dijital tarafta zaten ortaya koyduğumuz stratejiyle biraz daha hazır girebilmiş olduk diyebilirim bu döneme.
İyi denk gelmiş hakikaten. Bir de aslında hani siz sadece satış pazarlama tarafı değil ya işte müşteri memnuniyeti tarafı değil. Aynı zamanda ürünü de aslında ürünün yönünü de birazcık hani şeyi önceliklendirmek, hızlı kurulum. Çünkü normalde hani direkt internetten software as a service çalışanlarda öyle bir durum yok. Zaten internetten çalışıyor ama hani Pikus'un kurulum mantığı müşterinin ağında kurulmak olduğu için hani orada da en hızlı en kolay şekilde nasıl kurulur? Hani buraya doğru da ürünü yönlendirdiğiniz anladığım kadarıyla bunlar önceliklendi. Yani aslında tüm şirketi tekrardan bir pozisyonlama gibi bir durum olmuş. Güzel gerçekten. Burada da sanırım şeyin de etkisi oldu. Şimdi ekiplerin büyüdüğünden bahsettin. Hani yakın zamanda Pikus yatırımı almıştı. Hani bu yatırımla birlikte de şu an tabii işler çok değişti ama neler planlıyordu? Şimdi neler planlıyor? Hani bu belki biraz daha şu an muhafazakar değerlendirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Hı hı. Orada nasıl bir şu an düşünceniz var? Hani yatırımı değerlendirme konusunda.
Tabii yatırım bizim açımızdan çok zamanlaması iyi oldu. Yine şanslıydık. Yani açık konuşmak gerekirse biz Eylül, Ekim gibi hani yatırımı tamamladık. O yüzden bu döneme biraz daha finansal kaynaklara erişim açısından daha rahat girdik. Ama öte yandan da zaten büyümemizi çok büyük ölçüde yapmıştık. Hani bir yandan da bir maliyet bazı oluşturmuştuk. Hani şöyle ki biz işte yaklaşık 35-40 kişi işe alım yaptık. İşte geçen yılın sonundan Ocak sonuna kadar işte İngiltere'de ekip kurduk, Almanya'da ekip kurduk, İtalya'da ekip kurduk. Hani bir yandan finansman olarak daha iyi bir durumda girmemiz avantaj oldu ama bir yandan da hani tabii koronayı öngöremediğimiz için haliyle hani ciddi bir şekilde farklı ülkelerde operasyon run edecek şekilde girdik. Şimdi hani önümüzdeki dönemde ya biz şöyle aslında hani kafamızdaki büyüme planını büyük ölçüde hazırlamıştık bu döneme girdiğimizde. O yüzden hani orada şu an böyle büyük bir değişiklik yapmayı planlamıyoruz. Hani kurduğumuz ekiplerden memnunuz. İşte dijital ekipler kurduk, dijital pazarlama ekipleri kurduk. İşte İngiltere, Almanya ve İtalya'daki yurt dışı satış ekiplerimizi büyüttük. Pazarlama tarafına yine hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım yaptık. Bir yandan da hani mühendislik ekiplerimizi hem bu dijital işte ürünün daha dijitalleştirilmesi, farklı ürün feature'larının oluşturulması noktasında daha büyütmüştük. O yüzden aslında biz şu an ne olmak istediğimiz noktadayız. Hani buradan sonrası için çok agresif planlarımız yoktu. Zaten hani biz böyle 2020-21'in Pikus'unu kurmuştuk kafamızdaki 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabii bu dönem pazarlama satış anlamında bir takım faaliyetlerimizin aksayabileceğinin farkındayız. Daha çok hani product development'a daha çok ağırlık vermek istiyoruz. Ürün geliştirme noktası bizim için daha önemli olacak. Pazarlama satıştan taviz vereceğimiz anlamında söylemiyorum ama hani bu süreci daha iyi geçirmek adına hani burada özellikle ürün geliştirme anlamında daha iddialı bir yol haritası üzerinde ilerliyoruz. O yüzden hani korona bizim açımızdan çok böyle o planları şu an değiştirecek bir major impact yaratmadı. Biz hani olmak istediğimiz noktadayız ama tabii korona olmasaydı daha agresif olabilir miydik belli ülkelerde? Elbette olabilirdik. Hep benim kafamda şey vardı işte 2020'de Amerika'ya girelim ondan sonra gibi. Hani onları biraz daha tabii ki temkinli bir şekilde değerlendiriyor olacağız. Yani hani biraz bize muhafazakarlık vermedi dersem de tabii ki yalan olur yani. Hani biraz bekleyip göreceğimiz çok fazla dinamik de oluştu bu dönemde.
Anladım.
Ben şeyi sormak istiyorum Alper. Çağrı'nın sorduklarına ek olarak. Şu an sizin Türkiye'nin dışında yani yurt dışından gelen ciro versus yurt içindeki ciro oranı nasıl? Yani daha çok yurt dışından mı kazanıyorsunuz, yurt içinden mi? Bununla birlikte ağırlıklı olarak sektör bankacılık mı yoksa bankacılığın oranı ne? Ve bankacılığın dışında da başka sektörler var mı?
Ya şöyle bizim hala Türkiye'deki gelirimiz yurt dışından daha fazla ama o rasyo giderek hızlı bir şekilde değişiyor. Çünkü Türkiye'de çok müşterimiz var, çok güçlüyüz. Yani hani işte Çağrı varken daha çok banka tel koydu. Şimdi o işte reel sektöre uzandı, enerjiye uzandı, sigortacılık sektörüne uzandı. Ama hani yurt dışındaki ama şeyimiz hani ciromuz giderek artıyor. Yakında da herhalde bu sene büyük ihtimalle yurt dışı ciromuz, yurt içi ciromuzu geçer. Hani onu söyleyebilirim. Zaten bazen bana hani amacınız ne diyorlar? Hani Türkiye'den gelen ve uluslararası başarı sağlamak isteyen bir firma için ben diyorum ki hani Türkiye'nin payını işte dünya GDP'sindeki Türkiye'nin payına düşürebilsek, bu da tabii %1-1,5 çok iddialı ama yani %10'a düşürürsek muhteşem olur. Öyle çok büyük fancy hedeflere ihtiyaç yok. Yani bizim en büyük şeyimiz hani çok daha fazla yurt dışından tabii ki hani müşteri kazanmak istiyoruz. Hani buna uygun da zaten bir altyapı strateji oluşturuyoruz. Muhtemelen bu senede zaten yurt dışı yurt içine geçiyor olacak diye söyleyebilirim. İkinci bir sorun daha vardı.
Ağırlıklı olarak ya bankacılığın oranı ne?
Ha, sektörsel olarak ya bankacılık en güçlü olduğumuz bizim hala sektör. Çünkü şey hani günün sonunda bizim ürünümüz siber güvenlik altyapısı belirli bir olgunluğun üzerindeki kurumlar için daha iyi bir şey. Çünkü biz hani o kurumların mevcut teknolojilerini ne kadar etkinlik sağladığını aslında bir anlamda test ediyoruz. Ve burada hani en büyük cyber security spenderlar da bankalar. Bankanın dışında ama şey telekom hani bizim çok iyi olduğumuz onların da yine dağıtık altyapıları, siber güvenlik yatırımlarının yüksekliği. Son dönemde enerji sektöründe ciddi sayıda müşteri kazandık. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Sigortacılık yine yeni bir sektör. Bunun dışında da beşinci olarak government'ı yani hükümet, kamu sektörünü sayabilirim.
Anladım. Çok güzel. O zaman yavaş yavaş zaten sorularımızı bitirdik değil mi Çağrı? Senin var mı eklemek istediğin?
Aynen bitirdik soruları. Çok teşekkürler Alper. Yani bayağı bir soru sorduk. Böyle hızlıca cevapladın. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim.
Bu alanda senin eklemek istediklerin var mı Alper? Bizim sormadığımız veya senin aktarmak istediğin?
Yok yani genel olarak çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler. Umarım hani bundan sonra biz de böyle işte yani bu tür dediğim gibi bu tür girişimler bizim için de çok önemli. Biz şeye çok inanıyorum ben şahsen. Hani ülkemizde çok önemli bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Özellikle hani mühendislik tarafında işte siber güvenlik mesela bizim bir baktığımız bir alan tabii ki artık. Hani siber güvenlik Türkiye'deki yetenek şeyi de havuzla inanılmaz. Hani yurt dışında da tanışıyoruz biz. Türkiye'deki siber güvenlikçiler gerçekten çok elitler, çok iyiler. O yüzden hani bu tür bizim gibi girişimlerin çok başarılı siber güvenlik firmaları da geliyor Türkiye'de de. Hani bunların devam etmesi bizim açımızdan da çok önemli. En önemli şey ekosistemin hani gelişmesi. Günün sonunda bazen şey söylüyorum ben hani Picus umarım tabii ki çok daha başarılı olur. Ama hani Picus çok başarılı olduğu zaman en fazla kendimle gurur duyacağım şey şu olur. Hani böyle bir firma çıktı. Hani çocuklarıma da dönüp onu söylemek isterim aslında. Ya böyle bir şey yaptık biz. Hani burası gerçekten çok başarılı oldu. Birçok insanla yaptık. Ben bunun bir parçasıydım. Hani biz bu anlamda başka insanlara da örnek olabiliriz. Başka insanlara da katkı sağlayabiliriz. Yani gerçekten bu ülkenin potansiyeli çok büyük. O anlamda hani bu potansiyeli açığa çıkaracak her türlü girişim, her türlü işte bu tür sohbet, söyleşi, buna ilişkin alınacak inisiyatifler bizim için de çok değerli. O yüzden teşekkürler. Belki girişimcilere şeyi söyleyebilirim. Hani bu önemli potansiyeli biraz daha anlak etmede ne tür faktörler önemli olabilir? Hani bizde şöyle bir şans vardı. Bunu düşünüp yapmadık. Tamamen arkadaşlık bağları ama bizde teknoloji ekibiyle ticari bakış açısını sağlayacak ekip arasında bir denge vardı. Bence bu hani bir founding structure'ında önemli bir nokta. Hani çok teknoloji odaklı ekipler veya sadece ticari odaklı ekipler yerine daha dengeli odaklı bir kurucu yapısıyla hareket etmek bence önemli. Bence bizim en başarılı yani başarılı olmamızın sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi de aslında Volkan'ın şey vizyonuydu. Müşteriye çok erken gitme. Engage olma. Hani biz Türklerde şey vardır. Muhteşem bir şey çıkarayım. Çünkü en iyi teknolojiyi biz yapacağız. Bakış açısıyla bakarız ama belki o yaptığımız en iyi teknoloji müşteri tarafında bir şey ifade etmiyor olabilir. O yüzden çok kısa aşamada, çok erken aşamada müşterilerle konuşmak, onlardan fikir almak, ona göre ürün geliştirmek gerçekten çok önemli. Biz Command Line'den çalışan bir ürünle Ankara'daki bir kamu kurumundan destek aldık. Bence çok değerliydi. Eğer hadi bunun biz dizaynını yapalım, UI'ını yapalım, UX'ini yapalım, biraz şekillendirelim, güzelleştirelim diye gittiğimizde muhtemelen 3-4 ay sonra giderdik. Belki gittiğimizde de yanlış bir şekilde giderdik. O yüzden ben biraz hani Türkiye'deki mühendislik altyapısına, yeteneğine çok inanmakla birlikte bunun biraz geliştirilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben bir takım genç girişimci arkadaşlarla da konuşuyorum. Bazen şöyle şeylerle de karşılaşıyorum. İşte ne kadar zaman... Ya, anlatıyor mesela yaptıklarını anlatıyor falan. Böyle ben diyorum ki yani ne kadar zeki yani muhteşem. Acayip etkileniyorum yani diyorum ki hani böyle çocuklar bizde olsa herhalde biz uçarız falan diyorum. Ve ben hani diyorum, bu çocuklar benden 10 kat falan zeki diye düşünüyorum. Anında 10. dakikada o düşünceleri, heyecanı, enerjisi. Fakat şeyi soruyorum hani ne kadar oldu? 2 sene oldu. Kaç müşteriniz var? Hiç yok. Neden diyorum? İşte biz hala işte akademik tarafta şuna bakıyoruz, burada buna bakıyoruz falan. Gerçekten çok geç oluyor. Yani biraz orada yurt dışındaki girişimcilik ekosistem kafa yapısına sahip olmak lazım. İşte belki bu da bir ekstrem uç. İşte İsrail startuplarında çok görürüz. Önce bir şey anlatılır, ürün sonra geliştirilir. Biz de muhteşem ürünü yapıp sonra anlatmaya çalışıyoruz. Belki onun bir dengesini bulmak, bir şeyler, bir prototip geliştirdikten sonra geri bildirim almak bence özellikle startupların ticari anlamda sıkıntı yaşamaması açısından önemli. Bir de biraz finansman tarafında cesur olmak gerekiyor. Yani doğru zamanda doğru kaynaktan finansman almak. Bu biraz maalesef Türkiye'de de girişimcilik ekosisteminde finansman kanallarına erişim sınırlı. Ama bizler de founderlar olarak çok şey oluyor olabiliriz. Hani çok seçici ya, çok işte orada böyle ya benim malım çok değerlidir şey hepimizde vardır. Hani bunun değeri bu değil. İşte çok daha yukarıdan bir yerden değerleme almak yerine doğru zamanda gerekirse daha düşük bir değerlemeden doğru ortağı içeri sokup daha hızlı bir şekilde belki ekipleri büyütmek ve bir şeyleri hayata geçirmenin çarpan etkisi daha fazla olabiliyor. Bu da bence hani düşünülmesi gereken bir şey, ama bunun en büyük engeli de maalesef Türkiye'de finansmana erişim, dediğim gibi çok kolay bir konu değil. Hani belki bunları söyleyebilirim naçizane. Hani hiçbirimizin bilmediği şeyler değil. Ama buradaki reçete de aslında çok magical değil. Hani biraz onu da unutmamak lazım. Yani bizler yapabiliriz bunu. Sadece hani belli bileşenleri doğru şekilde hayata geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Gayet güzel tavsiyeler bence bu arada. Alper, yani bizim de bu zamana kadar hem Çağrı'nın hem benim konu kaldığım podcastlerde hep bu konu konuşuluyor.
Doğru.
Müşteriye hızlı bir şekilde gidebilmek. Yani hayalindeki üründen ziyade müşteriye git, yorumlarını al, ona göre evrimleştir. Satabildiğin sürece sat şeklinde oluyor. Sen de bunların üzerine ekstradan kendi görüşlerini aktardın. Bence çok değerli. Siber güvenlik alanında sana ulaşmak isteyenler olabilir. Ya da girişimcilik alanında daha çok deneyimlerini duymak isteyenler olabilir. Sana nerede ulaşabilirler?
Ya benim en çok kullandığım kanal LinkedIn. Yani LinkedIn'den özellikle ulaşırlarsa arkadaşlar mutlaka dönmeye çalışıyorum. Yani onu da çok aktif olarak kullanıyorum. Öyle çok fancy kanallarım yok. LinkedIn benim için en temel kullandığım kanal. Oradan ulaşırlarsa seve seve yardımcı olmaya çalışırız tabii.
Tamamdır. Ben zaten programın detaylar kısmına LinkedIn linkini paylaşıyor olurum. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirler. O zaman çok teşekkür ediyorum Alper tekrardan vaktini ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim.
Umarım en kısa zamanda PQ Security'yi Avrupa'da çok daha güzel yerlerde görürüz. Ve sonrasında Amerika'da, dünyada.
İnşallah. Çok teşekkürler Levent. Çağrı çok teşekkürler. Sağ olun.
Çok teşekkürler Alper.
Başarılar diliyorum. Teşekkürler.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.